Ayrım 26. Sayfa 261. 1925 yılıydı. Ardahan mebusu Halit Paşa mecliste vurularak öldürülmüş, Gümüşhane mebusu Kadir Beyzade Zeki bir suikasttan kıl payı kurtulmuştu. Bir zamanlar ikinci gruba dahil olan, köşesine çekilmektense terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı destekleyen muhalif mebuslar teker teker tarihten siliniyordu. Korkuyorlardı. İki taraf da korkuyordu. Birileri iktidarı kaybetmekten, diğerleri yok edilmekten korkuyordu. Bense her zamanki gibi gülüyordum. Hayatları, postlarından değersiz bu adamların ölüm ve iktidarsızlık karşısında ne kadar aciz kalabildiklerini görüyor ve gülüyordum. Her ne kadar başlarda kuruluşunu desteklemiş olsam da fırkaya inanmayı bırakmıştım. Tek yaptığım onları kullanmaktı. Nüfuzlarını, paralarını kullanmak. Tek yaptığım Mustafa Kemal'i öldürmeye gittiğim yolda üzerlerine basarak ilerlemekti. O kadar korkuyorlardı ki bir gün evet dedikleri suikaste öbür gün mümkün değil sen de unut diye karşı çıkıyorlardı. Aslında içlerinden cinayeti işlememi ve asılıp gitmemi umduklarını biliyordum. Böylece ortada hiçbir sorun kalmayacaktı. Ne Mustafa Kemal ne de Ziya Hurşit. Benim için ipini koparmış diyorlardı. Hiçbir hakimiyet altına giremediğimi ve gittiğim her yerde tozu dumana kattığımı anlatmak için. Ama gerçekte ipini koparanın ne olduğunu bilmiyorlardı. Herkes hayvan zanneder. Oysa ipini koparan uçurtmadır. Ben o yıllarda bir uçurtmaydım asker. İpini koparmış ve boşlukta süzülen bir uçurtma. Ölümü ise daima sonsuzluğa uçmanın tek yolu olarak görmüştüm. Daha yükseğe uçmanın. Bu yüzden onlar gibi değildim. Terden sararmış yüzlerine bakıp gülüyor, ben yapacağım, siz sadece yardım edeceksiniz. Tetiği ben çekeceğim, merak etmeyin, diyordum. Halit Paşa'yı kimin vurduğunu biliyor musun? Rivayetler vardı. Birileri Kelleli diyordu, birileri de Rauf. Önemli olan kimin vurduğu değil. Önemli olan hakimiyeti millete ait bir mecliste cinayet işlenmiş olmasıydı. Artık mecliste kan lekesi vardı. Oysa bina yeni yapılmış, meclis taşınalı bir yıl bile olmamıştı. Ama orasını da kirletmişlerdi. Daha bir yılı bile dolmadan. Aptallar. Her neyse, Karadeniz'den temelli inip İstanbul'a geldiğimde terakkiperver fırka feshedilmişti. Hiç şaşırmamıştım. Çil yavrusu gibi dağılmışlar, saklanacak delik arıyorlardı. Hepsiyle görüştüm. Mustafa Kemal'i öldüreceğimi hepsi biliyordu. Ama dilleri ve elleri tutulmuştu. Sadece Abdülkadir, Ankara'nın eski valisi. Aralarındaki tek sağlam adam oydu. Tamam diyordu, sen nasıl istersen. Her ne kadar tetiği çekecek kişi ben olsam da yanıma bir iki gözü dönmüş almalıydım. İstanbul'un altını en az üstü kadar bildiğim için Laz İsmail'i bulmak zor olmadı. Gerçek bir katildi. Para için kendini bile vururdu. Gürcü Yusuf'u da bulan oydu. Çopur Hilmi'yi de. Abdülkadir beni İzmit mebusu Şükrü ile tanıştırmış, bize yardım edecek demişti. O da fena değildi. En azından diğerleri kadar dilsiz değildi. O zamanlar Kadıköy'ünde Şekerci Bakkal Sokak'ta bir evde oturuyordum. Babam ben Samsun'da fırkaya adam toplarken hastalanmış, yanına gidip diz çöktüğümde ise tavana bakıp ''Nerede hata yaptım Ziya söyle bana'' demişti. Sonra da gözlerini kapamış ve bir daha da açmamıştı. Yaptığı hata bendim. Neden bir hata olduğumu ise ne o ne de ben bilebilirdim. Mirasından payıma düşenle İstanbul'daki evi kiralamış, birkaç parça da eşya almıştım. Göçebe hayatımda ilk kez sabit bir adresim olmuştu. Bana ait koltuklar, bana ait sehpalar. Ama hiçbirinin bir değeri yoktu. Ben nice altın kafesleri eritip parasıyla serserilik yapmıştım. Bunlar mı beni sakinleştirecekti? Asla. Kendimle ve hayatımla ne halt edeceğimi o kadar bilmiyordum ki, dünyanın kökünü dinamitlemekten başka yapabileceğim bir şey yoktu. O günlerde beni görmeliydin asker. Tilki sürüsünün arasına karışmış bir kurt gibi önüme çıkanı deviriyordum. Bir bozkır kurdu gibi. Hermann Hesse beni tanımış olsa Der Steppenwolf'u daha önce yazardı. Hayır, bir hata var deyip dosyasındaki sayfaları karıştırdı. Evet, işte burada Hermann Hesse'den ilk bahsedişinde araştırmıştım. Bozkır kurdu Ziya öldükten bir yıl sonra yayınlanmış. 1927'de. Bu kitabı bilmesine imkan yok deyip askere kapıyı açtırdı ve çıkıp gitti. Bir psikiyatr olsa da askerdi. Akli dengem ve bütün bunların benim üzerindeki etkileri umurumda değildi. Ne de olsa komutanının cesedini yakıp gömmüş bir erdim. Bana ayıracak zamanı yoktu. Zamanı Ziya'ya aitti. Bana değil. O yardım etmezse ben de kendim bulurdum. Yazarken daha zeki oluyordum. Defterimi açıp kalemimi doğrulttum. Neden Ziya'nın anılarını bana ait olan bilgilerle kirletiyorum? Neden onları süslüyor ya da gizliyorum? Neden Ziya ile karışıyorum? Neden? Belki de bir bedende iki ruh taşıyorum. Ama ben ruhlara inanmam. Ruh bir insan icadıdır. Bedeni yaraladığı gün varlığının bir parçası olan ancak asla zarar görmeyen bir şey hayal etmiş, adını da ruh koymuştur. Bedenimi parçalayabilir ama ruhuma dokunamazsınız demenin keyfini yaşamak için kendisine hayali bir sığınak inşa etmiştir. Sonrasındaysa bütün dinler, bedeniniz yoksulluk, hastalık, açlık ve savaşlarla acı çekebilir ancak biliniz ki ruhunuz cennete gidecektir diyerek insan ve oğlunu körleştirmiştir. Sonuçta ruh, eti acıyanların hayali arkadaşıdır. Peki ruh diye bir şey yoksa Ziya'nın bende işi ne? Onun hayatını nereden biliyorum? Geçmişten mi? Ama hangisinden? Yoksa daha fazla yazamamıştım. Çünkü hücremin demir kapısı kırılır gibi açılmış, yüzbaşı elinde bir kitapla içeri girmişti. Söyleniyordu kendi kendine. Nasıl akıl edemedim? Nasıl aklıma gelmedi? Nefesini toparlar toparlamaz baş parmağını sapladığı yerden kitabı açıp okumaya başladı. Ziya Hurşit'in büyük ağabeyi Ahmet Faik Hurşit, soyadı kanunu çıkınca. Cümlesinin sonu benim soyadımla bitmiş, o ana kadar önümde yükseldiğini fark etmediğim görünmez bir duvara hayat hızıyla çarpmıştım. Okumaya devam ediyor ama ben artık duymuyordum. Parçalanan aklım kan içinde kalmış, gördüklerim suya dönüşmüş, yaşlar gözümden çıkıyordu. Çarpışmanın etkisiyle sağ elimdeki defter düşmüş, sol elimdeki kalemse bir bıçak gibi yalnız duruyordu. Yeniden duymaya başladığımda yüzbaşının ağzından Ziya Hurşit'in ağabeyi Fazıl'ın adı çıkıyor, peşinden de oğlu olan büyük babamın adı geliyordu. Babamın adını da söylediği an hücremin tavanı, tabanı ve dört duvarı dev hoparlörlere dönüştü. Beni terk edip gitmiş şarkılardan biri damarlarımı doğrayacak şiddette geri döndü. Born to be Wild. John Kay söylüyordu. Grubun adı Steppenwolf'tu. Hermann Hesse kadar Steppenwolf. Ne tesadüf. Vahşi olmak için doğmuşsun diyordu. Vahşi ve deli olmak için. O an bir karar verdim. Tabii ki yanlış olanı. Bütün diğer kararlarım gibi. Aslında buna bir karar da denemezdi. Suyun dibinden yüzeyine çıktığında ağız dolusu bir nefes almak ne kadar verilmiş bir kararın sonucuysa sürekli soyadımı söyleyen yüzbaşıyı sonsuza dek susturmak isteyişim de o kadar bilinçliydi. Yıkılan bir barajdan gürleyen suya siper etmek için ellerimi uzatmam kadar deliceydi. Çaresiz bir delinin çare arayışıydı. Yatakta kollarımı kavuşturmuş oturuyordum. Yüzbaşıyı dinliyordum. Mahkumiyet kararımı okumasını dinliyordum. 8 yıllığına değil, sonsuza kadar olan mahkumiyetimin kararını. Sol elimdeki kalemin ucu sağ kolumun altına batıyordu. Her şeyi özetleyen cümleyi duyana kadar bekledim. Ziya Hurşit, senin büyük büyük amcan. Oturduğum yerden kalkarken bir pervane gibi açılan kollarım yüzbaşıyla çarpışana kadar döndüler. Soyadımın çıktığı ağzının yakınlarındaki boynuna sapladığım kalem kırıldığı anda kapı açıldı. Sesini duyabilmişti. Ne de olsa bir komutandı. Her varlığın bir şah damarı ve ortalama 6 litre kanı vardır. Şah damarı kesilen birininse her geçen saniye içindeki kan azalır. Yüzbaşının boynuna giden elleri de yıkılan bir barajın ardındakileri durdurmak ister gibiydi. Ama parmaklarının arasından kaçıp da dağılan ne varsa yüzüme yağıyordu. Bu yüzden içeri girenleri göremedim. Belki de o sırada birinci mecliste olduğum için göremedim. 1922 yılında tek bir kişiye meclis, hükümet ve ordu yönetme yetkisi veren başkumandanlık kanununun süresi üçüncü kez uzatıldığı için kızgındım. Elimdeki kanemi önümdeki sıraya saplayıp kırmıştım. Elim kanıyordu. İçeri girenleri göremedim. Ziya'nın elinden akan kana bakıyordum. 4. Müebbet. Yüzbaşının ömrüne karşılık başkentteki askeri cezaevinde geçirilecek bir ömür. Sevkimin tarihi belli değildi. En fazla 10 gün demişti mahkum erlerden biri. 10 gün içinde götürürler seni. Şimdilik hala kol ordunun hücresindeydim. 8 adımlık odada. Yerden 2 karışlık yükseklikteki yatağımda. Elimde evden gelen bir mektup vardı. Ona bakıyordum. Okuyamadan. Annem ve babamın puslu yüzleri kağıtla aramıza giriyor, cümleleri seçemiyordum. Çünkü tek gönderdikleri bir mektuptu ve onu bile onlar yazmamıştı. Büyük ihtimalle yıllarca bir banka kasasında saklamış ve yüzbaşı durumumu anlatınca bana göndermeye karar vermişlerdi. Peki kendileri neredeydi? Neden gelmiyorlardı? Neden annem ya da babam bir kez olsun oğullarını görmeye gelmemişti? İşlerimi bırakamıyorlardı. Evet, belki otobüsle 20 küsür saat mesafedeydim. Ama bu bir neden olabilir miydi? Buraların çok uzak olması yeterli miydi? Belki de yeterli olan buraların değil ama benim onlara çok uzak olmamdı. İşte bu gelmemeleri için geçerli bir neden olabilirdi. Evet, belki de bu yüzden gelmemiş ve eve gönderilen mahkeme kararlarını okumakla yetinmişlerdi. Belki de bu yüzden gelmemiş ve Ziya Hurşit'in yazdığı bir mektubu göndermişlerdi. Belki de yüzbaşı hücremden her çıktığında odasına girip annemi ya da babamı aramıştı. Ziya Hurşit hakkındaki bu kadar ayrıntılı bilgiye nereden sahip olabileceğimi sormuştu. Onlar sessizliklerini korumuş ancak ölene kadar bir hücrede kalacağımı öğrendiklerinde bir banka kasasına gömdükleri sırrı açıklamakta sakınca görmemişlerdi. Nasıl olsa duvarlardan başka konuşabileceğim kimse yoktu. Bu yüzden mektubu göndermişlerdi. Herhangi bir korkuları kalmadığı için. Ziya Hurşit senin büyük amcan demek için. Evet, sen onun kanını taşıyan son insansın demek için göndermişlerdi mektubu. Bu aile sırrını sana anlatmaya niyetimiz yoktu ama madem hatırlıyorsun, işte sana Ziya Hurşit, Ecce Ziya demek için. 8 adımlık voltalardan ve yatağın üzerindeki ceset sarısı kağıdı görmekten yorulmuştum. Yere oturup mektuba uzandım. Bağdaş kurup gözlerimi kapadım. Görmeme gerek yoktu. Yazıldığı andaydım. Eskisiyle yazılanı yeni Türkçe ile okuyordum. Bir haber sevgilim Yonina. Bu mektubu sana bir otel odasından yazıyorum. İzmir'den. Bir cinayet işlemeye geldiğim şehirden. Cinayeti beklerken yazıyorum. Yarın. Her şey yarın bitecek. Yarın. Her şey yeniden başlayacak. Göreceğiz. Belki de öldürüleceğiz. İşte o zaman bu mektubu bitirmeye gerek kalmayacak. Sana kendim fısıldayacağım yazacaklarımı. Kağıt ve kalem yerine gözlerimiz dokunacak birbirine. Bu sadece bir başlangıç. Yarından sonra hayatta kalıp da yine senden ayrı düşersem yazmaya devam edeceğim. Bir hayatı nasıl aldığımı anlatacağım. Bunu nasıl yapabildiğimi, nasıl bu kadar kendimden geçebildiğimi, her şeyi. Ama şimdi sıra bizde. Bizi anlatmakta. Mezarına asla gelmemiş olan aşığının bizi anlatmasında sıra. Kendini bıraktığın günü hatırlıyor musun Yonina? Seni tutamadığım günü. Kollarıma değil de kendini boşluğa bıraktığın günü. Ben hiç unutmadım sevgilim. Çünkü o gün yırtıldı zihnimdeki takvim. Sonra o yırtıktan geçti bütün zaman. O günden bugüne beni getiren zaman. Teninin kokusunu hatırlıyorum. Teninin kokusunu taşıyan kanını hatırlıyorum. Başının etrafında bir meleğin halesi gibi yayılan kanın gözlerin gibi koktuğunu hatırlıyorum. Çiçekler gibi açılmış gözlerini kokladığımı hatırlıyorum. Sana baktığımı. Bir kıtanın diğerine baktığı gibi. Aralarındaki okyanusa rağmen aralarındaki okyanus sayesinde haberleşebilen iki kıta gibi. Kelimelerini dalgalara bindirip gönderen iki aşık kıta gibi. O dalgaların odamın sahiline vurması için günlerce beklediğimi hatırlıyorum. Tek bir kelimeni duymak için. Tek bir heceni. Bugünse hala dayanmaya çalışıyorum. O günden beri dayanmaya, sensizliğe. Aynaya bakınca yanımda seni göremeyişime dayanmaya çalışıyorum. Gölgesinde uyuyakalacak kadar peşinde koştuğum bir kadını bana göstermeyen aynalardan nefret ediyorum. Oysa Berlin'de ne çoklardı değil mi? Bizi taşıyan camlar ve aynalar. Onların içinde beraberdik. Yan yana. Ama burada hiçbiri yok. Sadece ben. Sensiz bir ben ve gözlerim hala seni arıyor. Çünkü onlar ölümü bilmiyor sevgilim. Gözlerim sensizliğe açılmayı bilmiyor. Bense bekliyorum. Son nefesi bekliyorum. Her ne kadar sensiz geçirdiğim her gün kalbimin bileğini bir kez burksa da bekliyorum. Beklerken de bileniyorum. Öyle bir bileniyorum ki kavuştuğumuzda bir aşk usturası okşayacak seni. Kesikler içinde kalacaksın. Kesiklerinden akanlar bacaklarını ıslatacak, bir nehir köprüsünün iki bacağı gibi titriyecekler. Bense ağzımı sana dayayıp kana kana içeceğim. Sonsuzluğa kana kana. Seni okşarken ellerimi kaybedecek, öperken dilimi yutacağım. Kalp çarpıntımızın nedeni kalplerimizin çarpışması olacak. Ayaklarına kapanacak ve dudaklarımı gezdirmeye oradan başlayacağım. Mora batıracağım bileklerini. Sırtına çizeceğim ipek yolunda öpücük taşıyacağım. Nefesimi bırakıp seni tutacağım. Bir can simidi olacak bacakların belimin çevresinde. Sana sızacağım. Göğüs göğüse çarpışırken. Birlikte kuruyup birlikte ıslanırken. Alev alev değil. Korun kendisi olacağım ve sadece sen yürüyebileceksin üzerimde. Çıplak ayaklarında. Vereceğin her nefes yanan vücuduma serin bir rüzgar olacak. Yaralarım dudaklarınla kapanacak. Cennetinden gelip bana cehennemi unutturacaksın. Bir sonbaharda buluşacağız. Bu dünyada sensiz dökülen yapraklar koluma girdiğinde omuzlarıma konacak. Yakalayacağım bu kez. Yaprakları da, seni de. Düşmeden yakalayacağım. O günün sabahına uyanana kadar da seni benden ayıran her şeyin kaburgalarını söküp alınlarına boynuz diye saplayacağım. İşte şeytanlar diye haykırarak boyunlarında zincirlerle dolaştıracağım. Emin ol sevgilim, hepsi olacak. Bir gün. Çünkü sen kararan gökyüzünde belirdiği ana şahit olduğun bir yıldızsın. Işığını saçtığı ilk ana dek düştüğün bir yıldız. Gözlerime doğan bir yıldız. Çünkü sen her şeyimin döküldüğü bir meydansın. Felçli vücudumda atmaya devam eden kalbim, üzerimi örten kubbemsin. Her zihne tek bilgi gerek sevgilim. Sen benimsin. Seni bildiğim için varım. Midem hayattan ne kadar bulanıyorsa, sana o kadar aşığım. Seni dünya kadar seviyorum demeliyim. Çünkü seni dünyadan nefret ettiğim kadar seviyorum. Aramızda kaç meridyen var bilmiyorum. Ama bana tutun. Geliyorum. O sıcak sabahın soğuk sokağında göz kapakları nasıl indirdiğimi hatırlıyorum. Bir serçeye benzeyen uykun kaçmasın diye sevgilim. Ardından mahmur gözlerle bakma diye. Sen uyuyor Nina, ben geleceğim. Geleceğin kendisiyim. Ziyan. Geleceğin kendisi olduğunu söylerken yanılmamıştı. Benim geleceğim de o vardı. Yıllarca beklemiş ve karşıma çıkmıştı. İçimden çıkmıştı. Önce kabuslar, sonra kendisi gelmişti. Ama nasıl? Aramızdaki tek bağ kandı. Aramızdaki tek bağ genetik olandı. İkimizin arasındaki nesilleri aşıp bana ulaşmasının tek yolu genetikti. Evet, böyle olmalıydı. Ziya'nın hayatını kendiminkiymiş gibi hatırlıyor oluşum, ancak genlerimde depolanmış hafızanın ortaya çıkmasıyla mümkün olabilirdi. Ama genetik hafıza gerçek olabilir miydi? Birkaç saat önce hangi kulede nöbet tuttuğumu bile hatırlayamazken, büyük büyük amcamın hayatını hatırlayabilir miydim? Emin değilim. Ancak geliştirmeye hiç fırsat bulamadıkları yeteneklere ve hiç öğrenmedikleri bilgilere doğuştan sahip dahileri, genetik hafıza kavramıyla açıklamaya çalışan makalelerden haberim vardı. Gerçekte Mozart'ın eserlerini hiçbir zaman bestelemediğini, sadece ruhuna işlemiş olan melodileri nota kağıdına döktüğünü ispatlamaya çalışan makaleler. Carl Jung'un kolektif bilinçaltı kavramından yola çıkan ve frontotemporal demanstan geçip genetik hafızaya ulaşan makaleler. Doğru olabilirlerdi. Ama benim durumumda herhangi bir deha söz konusu değildi. Sadece bana ait olmayan, ancak genle bağlı olduğum bir hayatın anıları hafızamda yer kaplıyordu. Ayrıca babamın çocukluğunu hatırlamak yerine neden büyük amcası Ziya'nın hayatı silmişti hafızama? Soy ağacımdaki en zehirli meyve olduğu için mi? Peki neden aileden bir başkası yerine ben hatırlamıştım? En az onun kadar deli olduğum için mi? Zorunlu askerlik hizmeti zihnimde kalıcı bir hasara sebep olduğu için mi? Sürekli emir alıp uygulamaktan bulunduğum yerde olmama isteğimin aşırılığından, gerçeği reddedecek kadar acı çektiğimden ve binlerce tekrardan ötürü bir uyur gezere dönüştüğüm için mi? Ani unutma ve hatırlama krizlerim zihnimi parçaladığı için mi? Bir deli adayı olarak sadece hatırlamakla kalmayıp bir de onu karşımda görecek kadar bölünebilen bir kişiliğe sahip olduğum için mi? Nedeni her neyse, hatırlanmak için beni seçmişti. Bodrumuna yerleşmek için benim bilincimi seçmişti. Saçımın ve gözlerimin rengini kendilerinden aldığım genetik atalarım bana bir de tuzaklı hücre göndermişlerdi demek ki.
Ayrım sonu. Sayfa 272.